Ayrım 24 ve İhtilal Altan Öğmen Sayfa 267 12. Bölüm Basın Kanunu Gölgesinde Bir Evlenme Töreni. CHP kurultayının ana konusu iktidarın baskı politikaları. Genel sekreterlikte Gülek yeni bir zafer kazanıyor. Evlenme memurluğuna gecikerek gidilirse, basına karşı önlemler paketiyle aynı günlere rastlayan nikah. Şah ile Süreyya'nın ziyaretinin devam ettiği günlerde iç siyasetteki hareketlilik devam ediyordu. Gene o günlerde bizim evlenme hazırlıkları da son aşamasına gelmişti. Nikah gününü ve saatini almıştık. 4 Haziran 1956 saat 17. Yer o zamanın Ankara'sında herkesin nikahlandığı yer. Eski Ankara Halk Evi binasının Ankara Belediyesi'ne tahsis edilmiş salonu. Eski halk evi binası malum halk evleri ve odalarına ait mallara hazinece el konulması için 1951'de çıkarılan kanundan sonra artık devletin malı. Belediyeye ayrılan o salonunda da nikahlar kıyılıyor. Nikahları kıyan zat Ankara'nın ünlü simalarından Müçteba Yetişen. Onu herhangi bir nikaha gitmiş olan herkes tanıyor. Herhangi bir nikaha gitmemiş olanlar da tanıyor. Çünkü önemli nikahlarla ilgili gazete fotoğraflarında genellikle o da yer alıyor. Bir de tabii tanıyoruz onu. Benim ayrıca gazetecilik dolayısıyla kendisiyle görüşmüşlüğüm de var. Müçteba Bey her zaman koyu renkli takım elbise ve beyaz gömlek giyiyor. Şık bir kravat takmış oluyor. Dalgalı saçları iyi taranmış, bıyıkları bakımlı, resmi ve otoriter bir görüntüsü var. Herkesin her kelimesini anlayacağı şekilde tane tane konuşuyor. Medeni kanundan maddeler okuyarak bu nikahlanma işinin önemini vurguluyor. Bence bu iş için ideal bir zart. 4 Haziran günü onun huzuruna çıkacağız. Aysel'in gelinliğini Nevin Hanım o güne yetiştirecek. Benim smokinim hazır. Nikah davetiyeleri annem babam ile Aysel babasının hazırladığı listelere göre 3 hafta önceden gönderilmiş. Davetlilerin çoğu akrabalar veya yakın dostlar. Tabii Aysel'le ben de arkadaşlarımızı çağırmışız. Benim gazetecilikten tanıdığım bazı politikacılar da var. Çoğu muhalefetten. CHP'lilerin yanında Hürriyet Partililer de var. Şahitlerimize gelince düşünmüş ve şöyle bir seçim yapmışız. Şahitlerden biri benim tercümandaki patronum Cihat Baban olacak. Öteki Aysel ile benim mezun olduğumuz fakültenin dekanı Profesör Turhan Feyzioğlu. Yani her şey hazır. 4 Haziran gününü bekliyoruz. O gün saat 17'de nikah kıyılacak. Akşam da bizim bahçeli evlerdeki evimizde listesinde zeytinyağlı dolma ve su böreği de olan bir yemek yenilecek yakın akrabalarla birlikte. Sonra biz oradan çıkıp kendi yeni evimize gideceğiz. Kızılay'da Tuna Caddesi'nde hem benim bürom hem de bizim evimiz olan yere. Alo, şimdi birinci haber. Yalnız şöyle bir durum var. Mayıs'ın son 2 haftası benim gazetecilik işlerimin çok arttığı bir hafta. İktidar muhalefete ve basına karşı yeni tedbirler getirmeye başlıyor. Aydın Köker'le birlikte bunları izlemek için sabahtan akşama kadar koşturuyoruz. Örsan da o sırada sınavları var ama bürodaki işlerini aksatmıyor. Meclise gidiyoruz, Ankara Palas'a gidiyoruz. İktidardan muhalefetten kimi bulursak konuşmaya çalışıyoruz. Sonra tabii büroya gelip telefon başında haberleri, notları, yorumları yazdırıyoruz. Alo Rüstem Bey, birinci haberi yazdırıyorum. Şöyle, hükümetin meclise milli koruma kanunundan sonra basınla ilgili bir kanun tasarısı sevk etmesi kesinleşmiştir. Bu tasarıya göre basın suçları yeniden tarif edilecek ve müeyyideleri ağırlaştırılacaktır. Bir yandan Şah ve Süreyya'nın ziyareti devam ediyor, bir yandan da siyaset gerginleşiyor. Rüstem Bey, ikinci haber. CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek basına karşı alınacağı bildirilen yeni tedbirleri eleştirerek dedi ki, bu yeni tedbirlerle ilgili gelişmeleri bir sonraki bölümde anlatacağım. Ama siyasetteki gelişmeler o tedbirlerden ibaret değil. Şahlı Süreyyalı günlerde bir de CHP kurultayı var. Açılış tarihi 21 Mayıs 1956 Pazartesi günü. Toplantı yeri Kızılay'daki Ulus Sineması. Önce onu anlatayım. CHP kurultayı ve genel sekreterlik tartışması. O zamanki parti kurultaylarının çalışmaları bir günde bitmezdi. CHP'ninki de 4 gün sürdü. Ben o kurultayı da izleyen gazetecilerden biriydim. DP kongresindeki gibi bazen balkondaki gazeteciler bölümünde oturup görüşmeleri dinliyordum. Bazen aşağıya kulise inip delegelerle konuşuyordum. Kurultay havasını yansıtacak bilgileri edinmeye çalışıyordum. CHP kurultayında da parti içi mücadelenin izleri görülüyordu. Partide Genel Başkan İnönü'nün liderliği tartışılmıyordu. Delegelerin ona güveni tamdı. Ama Genel Sekreter Kasım Gülek'ten memnun olmayanlar vardı. Genel Sekreter o zamanki tüzüğe göre delegelerin tümünün oy kullandığı seçimde doğrudan doğruya seçiliyordu. Bu da tabii onun parti yönetimindeki gücünü arttırıyordu. Bu gücüyle Gülek'in yeri İnönü'nün arkasında ama tüm öteki politikacıların açık arayla önünde ikinci adam mevkiiydi. Genel sekreter olarak partide örgütle en yakın ilişkiler içinde olan politikacı oydu. Ayrıca genel sekreterlikte ona karşı potansiyel aday durumunda olanların onunla rekabet edebilmeleri bir başka açıdan da kolay değildi. Gülek'in hele kurultaylar sırasında delegeleri selamlama usullerindeki başarısı dillere destandı. CHP'nin 1950'de muhalefete geçtiğinden sonraki ilk kurultayında 5 aday arasından genel sekreter seçilmesi de zaten o başarısı sayesinde mümkün olmuştu. Bakınız değişim yılları sayfa 502-506. Aynı başarı CHP'nin daha sonraki kurultaylarında da devam etmiş, Gülek genel sekreterliğe her seferinde yeniden seçilmişti. Bu defa da aynı sonucu alabileceği görülüyordu. Kurultay sabahının erken saatleri. Ben tercümanın birinci sayfasına o sırada haber ve yorumlarımın yanında Ankara kulis faaliyeti başlığıyla notlar da yazmaya başlamıştım. Koleksiyondan o notlara baktım. Kurultayın açılış öncesindeki durumunu şöyle anlatmışım. Ankara 21, hususi muhabirimiz Altan Öymen'den telefonla. Sabahın çok erken saatlerinden itibaren Ulus Sineması'nın dış kapısı önünde son derece güler yüzlü olmaya bilhassa dikkat eden bir zat herkesin elini sıkıyordu. Muazzam bir hafızanın mı yoksa dökümanlı bir çalışmanın meseridir bilinmez. Herkese ismiyle hitap ediyor, hatta onların hususi ahvaline taalluk eden yani özel durumlarıyla ilgili lakırdılar söylüyordu. Mesela nasılsın Ahmet Ağa, koyunlar ne alemde? Veya Muzaffer Bey biraderiniz nasıl, hastalığı geçti mi gibi sorular soruyordu. Bu sorulara muhatap olanlar delegeydi. Suali sorup el sıkan da CHP'nin değişmez hale gelen genel sekreteri. Şurası muhakkaktır ki Kasım Gülek kadar psikolojik propaganda yapan, Kasım Gülek kadar vazgeçilmez insan haline gelmesini bilen bir başka şahsiyet siyasi hayatımızda yoktur. Yazımın daha sonraki bölümlerinde Gülek'in eleştirdiğim yanları da olmuş ama bugün geriye doğru bakınca şu daha iyi görülüyor. Gülek'in eleştirilen yanlarına rağmen siyasetçilerin halkla ilişkilerinin gelişmesine katkısı büyük olmuştur. İnsanlara adıyla hitap edip hal hatır sorması başlangıçta Amerikan vari, profesyonel ve samimiyetten uzak davranışlar sayılıyordu. Ama insanları tanımanın ve hal hatır sormanın sadece Amerikan adeti olmadığı, bizim de geleneklerimiz arasında bulunduğu, bunun sadece bayramlarda ve aile ziyaretlerinde değil, politikada da yeri olduğu düşünülmüyordu. Türk siyasetinin o sıradaki kıdemli kadrolarının iktidarda da olsalar, muhalefette de olsalar, demokrasi alanındaki tecrübeleri azdı. Gülek o tecrübelere, herhalde Amerika'daki örneklerinden aldığı ilhamla daha fazla el sıkmayı, daha fazla hal hatır sormayı eklemiş oldu ve o konuda başkalarına da örnek oldu. Daha sonraki nesillerde de Bülent Ecevit'ten Süleyman Demir ile kadar birçok lider politikacı zamanında o uygulamalar daha da artacaktı. Tabii uygulamalardaki samimiyet dozunun artmasına bağlı olarak etkileri de artacaktı. Eski önlemlerin üstüne yeni önlemler. Kurultayın en önemli konusu iktidarın muhalefete karşı uyguladığı baskı önlemlerine yenilerini eklemek için harekete geçmesiydi. Muhalefet o zamana kadarki uygulamaların da demokrasiyle hiçbir şekilde bağdaştırılamayacağını belirtiyordu. Basına karşı 1954 yılında çıkarılan kanundan sonra hapse mahkum olan gazeteci sayısı hızla artıyordu. Bunlara ek olarak muhalefet politikacıları hakkında da soruşturmalar başlatılmıştı. O politikacılardan milletvekili olanlar dokunulmazlıklarının kaldırılması tehdidi altındaydılar. Milletvekili olmayanlar ise bazen soruşturma sırasında tutuklanıyordu. Bir tutuklama olayı da o sırada milletvekili olmayan Genel Sekreter Güley'in başına gelmişti. Zonguldak'ta yaptığı bir konuşmada suç işlediği öne sürülerek Sinop'ta tutuklanmış ve İstanbul'a götürülüp Bayrampaşa cezaevine konulmuştu. Kasım Gürek sonradan tutuklama kararına itirazının bir İstanbul hakimince kabul edilmesi üzerine tahliye edilmişti. Ama hakkında dava açılmıştı. Bir yıl hapsi istenmişti. Dava devam ediyordu. Dava mahkumiyetle sonuçlanacaktı. Buna benzer uygulamalar sadece CHP'li politikacıların başına gelmiyordu. Osman Bölükbaşı hakkında da savcılarca soruşturmalar açılmıştı. Bölükbaşı milletvekiliydi ama dokunulmazlığının kaldırılması istenebilirdi. Şimdi bir de basınıyla, muhalefetiyle hükümeti eleştiren herkese yönelik bu uygulamalara yeniden yeni önlemler eklenmesi söz konusuydu. Gazetelerde o önlemlerin hazırlıkları ile ilgili haberler vardı. Bunlar üç başlık altında özetleniyordu. 1. Basına karşı cezaları daha da arttırıcı kanun değişiklikleri. 2. Toplantı ve gösterileri sınırlayıcı yasa çalışması. 3. Ekonomik sıkıntılara neden olanlara karşı ceza önlemleri. İnönü'nün kurultay konuşmasında bunları ele alması bekleniyordu. İhtilal metodu tartışması. Kurultay salonu erken saatlerden itibaren 1200'e yakın delege tarafından doldurulmuştu. Toplantı sabah saat 10-15'te Genel Başkan İnönü tarafından açıldı. İnönü kürsüye çıkarken çok uzun süre ayakta alkışlandı. Sonra kurultay başkanı seçimini yönetti. Başkanlığa 3 ayrı önergeyle aynı aday önerilmişti. CHP'nin iktidarının son 2 yılındaki 1949 ve 1950 yıllarındaki son başbakanı Şemsettin Günaltay. Günaltay oy birliğiyle seçildi. Aralarında CHP'nin son başbakan yardımcısı Faik Ahmet Barutçu'nun da bulunduğu başkan yardımcıları ve yazman üyeler de gene oy birliğiyle seçildiler. Sonra da İnönü kurultayın açılış konuşmasını yaptı. İktidarın şiddet politikasını eleştirdi. Muhalefetin ihtilal metotları uygulamakla suçlanmasını reddetti. Dedi ki, İhtilal metodu ile çalışmak muhalefetin işleyebileceği hatalardan değildir. Bu çeşit hatanın en zararlısını iktidar da yapabilir. Bu Demokrat Parti ile CHP arasındaki tartışmalarda giderek daha fazla yer almakta olan ihtilal sözcüğüyle ilgili olarak iki tarafın karşıt görüşlerinin özetiydi. Demokrasinin koşullarını ortadan kaldırıp otoriter bir idare kurma merakı kimden geliyor? Bu soruya Demokrat Parti lideri muhalefetten diye cevap veriyordu. Muhalefet lideri de iktidardan diye. CHP kurultayında İnönü'den sonra konuşan diğer hatipler de o soruyu liderleri gibi cevaplıyorlardı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden İnönü'nün görüşünü doğrulayan örnekler veriyorlardı. Gülekçilerin zaferi. Kurultayda Güley'in karşısına doğrudan doğruya çıkmayı düşünen aday bulunmasa da onun yetkilerinin kısılması için girişimler vardı. Bu girişimlerden biri parti yönetimine genel başkanlığın altında ama genel sekreterliğin üstünde yer alacak bir genel başkan vekilliği oluşturulmasıydı. CHP'nin iktidarının son döneminde böyle bir mevki oluşturulmuş, partinin kıdemli politikacılarından Hilmi Uran o göreve seçilmişti. O sırada Cumhurbaşkanı olan İnönü'nün siyasi görevlerini üstlenmişti. Ama o mevki CHP'nin muhalefete geçişinden sonra gereksiz bulunmuş, kurultay kararıyla kaldırılmıştı. Genel Başkan vekilliğini şimdi Gülek muhalifleri yeniden istiyorlardı. Genel Başkan vekilliğine de gene bir kıdemli partiliği getirmek niyetindeydiler. Bunun için 50 imzalı bir tüzük değişikliği önerisi hazırlamışlardı. Öneri kurultayın tüzük komisyonunda görüşüldü. İllerden gelen üyelerin çoğunlukta olduğu komisyon öneriyi reddetti. Bu tabii Gülekçilerin yeni bir zaferi sayıldı. Güle'ye karşı kurultay kürsüsünde konuşan hatiplerden de eleştiriler geliyordu. O hatiplerden biri Sırrı Atalay'dı. Atalay konuşmasında Gülek için liderlik peşinde koşuyor dedi. O söz büyük tepkilere neden oldu. Delegeler arasında Atalay'a hak verenler de vardı ama Gülek taraftarları buna büyük tepki gösterdiler. Salonda bir gerginlik havası çıktı. Fakat sonuçta bir önerge verildi. Gülek ile Atalay delegeler tarafından birlikte kürsüye çıkarıldı. Öpüşüp barıştılar. Kurultaya yeniden birlik havası hakim oldu. Kurultayın üçüncü günü yapılan seçimlerde İsmet İnönü oylamaya katılan 1021 delegenin 1020'sinin oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi. Sandıktan çıkan bir oy Şemsettin Günaltay'a verilmişti. Onu da İnönü'nün verdiği tahmin ediliyordu. Genel sekreterlik için yapılan seçimde ise Güley'in aldığı oy 880'di. Bir kısım delegenin boş oy kullandığı anlaşıldı. 27 oyunda bir ara bazı delegelerce aday gösterilen ama adaylığı kabul etmeyen grup başkan vekili Nüvit Yetkin'e verildiği görüldü. İnönü ve Güley'in aldığı oylar beklendiği gibiydi. Ama partinin kuruldaydan sonraki en yüksek organı olan parti meclisinin nasıl oluşacağını tahmin etmek kolay değildi. Çünkü parti meclisindeki 30 üyelik için 116 aday vardı. O adaylardan bir kısmının bulunduğu iki karşıt liste yapılmıştı. Seçim asıl biri Gülekçiler, diğeri Gülek karşıtları tarafından hazırlanan o iki liste arasında geçecekti. Ama oylama her zamanki gibi çarşaf listeyle yapılacaktı. Delegeler beğendikleri listeden veya hiçbir listede olmadıkları halde adaylıklarını koyanlar arasından seçecekleri adayların çarşaf listedeki isimlerini işaretleyeceklerdi. İki liste arasında benzerlik ikisinde de ilk iki ismin aynı olmasıydı. Eski Başbakan ve o günkü Kurultay Başkanı Şemsettin Günaltay ile eski Başbakan Yardımcısı ve Kurultay'ın Başkan Vekili Faik Ahmet Barutçu, o yarışmanın dışında sayılmışlar ve iki tarafında bayrak adaylığına getirilmişlerdi. Oylamadan iki listedeki adaylardan bir kısmıyla listesiz adayların bazısından oluşan bir karma takım çıktı. Kasım Güle'ye yakın sayılanlardan Turgut Göle, Şahap Gürler, Orhan Öztrak gibi isimlerde seçimi kazanmıştı. Gülek karşıtı diye bilinenlerden İsmail Rüştü Aksal, Ferit Melen, Kemali Beyazıt gibi isimlerdi. O iki lisede bulunmayıp adaylıklarını kişisel olarak koyanlardan seçilenler arasında da Cemil Sait Barlas, Osman Ali Şiroğlu, Mebrure Aksolay gibi tanınmış isimler vardı. Burada Yüksek Haysiyet Divanı seçimi sonucuna da değinmeliyim. O kurula partinin eski genel sekreteri Tevfik Fikret Sılay gibi, yardımcısı Cevat Dursunoğlu gibi kıdemli politikacıları seçilmişti. Aralarında babam Hızır Rahman Raşit Öymen de vardı. Ben kurultayı izleyen bir gazeteciydim ama babamın o seçimde aday olduğunu bilmiyordum. Zaten öyle şeyleri kendi söylemezdi. Seçimden sonra babama beni atlattınız diye takıldım. O da bana atlamamak senin işin, demek ki gazeteciliğinde bir eksiklik var diye takıldı. Adayların %80'i ön seçimle belirlenecek. CHP kurultayının aldığı kararlardan biri partinin milletvekili adaylarının nasıl saptanacağı konusuydu. CHP 1947 kurultayından beri adaylarının büyük çoğunluğunu her ilde yapılan parti içi seçimlerde delegelerin oylarıyla belirliyordu. Genel merkeze ayrılan kontenjan dışında her aday seçime gireceği ilin parti örgütünce saptanıyordu. Genel merkeze kontenjan 1950 seçimlerinde %30'du ama bu daha sonra fazla bulunmuştu. 1956 kurultayında o oran %20 olarak kabul edildi. O %20 kontenjandaki aday tespiti yetkisi parti meclisine verildi. Geri kalan adayların tümü illerden seçilecekti. Kurultayda alınan kararlardan biri de seçimlerde nispi temsil uygulamasının kabul edilmesiydi. CHP 1950 seçiminden önce iktidardayken o zamanki muhalefetin talebine rağmen nispi temsili kabul etmemişti. İl bazındaki çoğunluk sisteminde ısrar etmişti ama daha sonra o ısrarından çok pişman olmuştu. O 1950 seçiminde aldığı %40 oya rağmen çıkardığı milletvekili sayısının meclisteki tüm milletvekili sayısının %12-13 civarında kalması o yanlış tutumunun sonucuydu. 1956 kurultayındaki o kararla artık çoğunluk sisteminin kendi yararına işlemesi ihtimali de bulunsa nispi temsili savunacağına söz vermiş oluyordu. Ve tedbirler. CHP kurultayı Mayıs ayının 24'ünde sona erdiği sırada İran Şahı ile Süreyya'nın Türkiye ziyareti hala devam ediyordu. Şah ve kraliçe İstanbul'dan sonra Bursa'yı da görmüşler, sonra yeniden İstanbul'a dönmüşlerdi. Ülkemizden ayrılışları 29 Mayıs'taydı. Hükümetin yeni önlemler paketiyle ilgili çalışmaları o ziyaret sırasında tamamlanmıştı. Ama bunun gazetelere yansıması sınırlı kalmıştı. Mayıs'ın son günlerinden itibaren o hazırlıklar hızlandı ve gazetelerin manşetleri de artık hep o konuyla ilgili olmaya başladı. Şimdi koleksiyonlara bakınca görüyorum, daha önce hazırlanıp meclise verilen milli korunma tasarısından sonra basınla ilgili iki tasarı da meclise verilmiş. Şah'ın gittiği 29 Mayıs günkü Demokrat Parti grubunun gündemine girmiş. O gün orada kabul edilmiş ve hemen ertesi gün meclis komisyonundaki görüşülmesi başlamış. Haziran'ın ilk günlerinde o görüşmeler hızlanmış. Tabii detaylarını bile hatırlıyorum. Haziran'ın ilk günlerinde biz de tercüman bürosu olarak çok hızlı bir çalışma içindeydik. Ama benim gene çok yakından ilgilenmem gereken öteki konu da malum. Anlattım. Haziran'ın o ilk günlerinden biri de benim nikah günümdü. Gece gündüz iki işe de yetişmeye çalışıyordum. Burada önce o nikah konusunu tamamlayayım. Önlemler paketini bir sonraki bölümde anlatırım. 24. Ayrımın sonu. Sayfa 277.